Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programı başlıyor.
Kıymetli Erkam dinleyicileri, bugün yeni bir program ve yeni bir konukla karşınızdayız. Sosyal medyayı konuşmaya çalışacağız. Sosyal medya günümüzün en dikkat çekici olgularından bir tanesi. İnsanlar Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya mecralarıyla bu işin ciddi takipçisi olmuş durumdalar. Bir çılgınlıktır aldı başını gidiyor. Bu anlamda da sosyal medya olgusuna kayıtsız kalmak çok akıllıca değil. En azından bizim insana dair her şeyi ilgimizi alakamızı çekmesi gerekiyor. Eğer bir mesajımız, bir sözümüz doğru iletilmesini istediğimiz bir mesajımız varsa bunun bir şekilde mecrasının da kullanılması gerekiyor. İnsanların kullandığı mecralarında bu anlamda belki irdelenmesi gerekiyor. Biz bu sosyal medya programında ben Mehmet Lütfi Arslan ve programda beraber olacağım arkadaşım Şadi Evren Şeker birlikte sosyal medya olgusunu anlatmaya, tartışmaya ve bunun hayatımıza yansımaları konusunda konuşmaya gayret edeceğiz. Programı sunacağımız Şadi hocama da bir selam vereyim. Şadi, hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
Sosyal medya programımızı isterseniz hemen sosyal medyanın tarifiyle açalım. Nedir sosyal medya? Niye bu kadar çok rağbet kazandı? Ve hangi mecralardan oluşuyor? Önce bunu kısaca konuşalım isterseniz. Buyurun.
Tabii. Sosyal medya aslında, tabii sosyal kelimesi de medya kelimesi de Türkçe'ye yabancı kelimeler. Dışarıdan girmiş yeni kelimeler. Bunlara Türkçe'de ortam, medyaya ortam, sosyale daha çok beşeri gibi karşılıklar verilebiliyor. Fakat günümüzde sosyal medya tanımı tamamen internet üzerine, sanal ortama, dijital ortama kaydırılmış durumda. Aslında bizim oturduğumuzda, arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir odada, okulumuzda veya herhangi görüştüğümüz bir sokakta sosyal medya olarak kabul edilebilir. Ama şu an sosyal medya denildiğinde paradigma olarak algılanan şey, internet üzerindeki işte Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare gibi sayabileceğimiz çok sayıdaki web sitelerinden oluşan ortamlar.
Bunları kısaca bir belki açmak gerekebilir. Yani hemen böyle belki ileride onları tek tek de konuşabiliriz. Yani çünkü her bir mecranın kendine ait bir hayat tarzı var. Çok o hayat doğru. Tarzının dayattığı bir davranış biçimi var. O davranış biçimi de işte orada zaten ipin koptuğu yer. Yani biz ne kadar bunu içselleştirmeliyiz, biz buna ne kadar uygun bir hayat sürebiliriz. İşte orada belki her bir mecrayı o anlamda ayrı ayrı konuşacağız ama kısaca böyle bir geçebilir miyiz üzerinden? İşte mesela Facebook nedir, Foursquare nedir tarzında.
Tabii, kesinlikle çok doğru. Yani hepsinin direttiği bir hayat tarzı var. Hepsi bir şekilde tasarlanarak belirli gözlemler üzerine. Genelde bu gözlemler de tabii Batı dünyasında yapılıyor. Bu teknolojilerin çıktığı ülke Amerika. Amerika'daki sosyalliğin gözlemlenmesi ve o sosyalliğin dünyaya yayılması şeklinde düşünülebilir. İşte mesela Facebook'u örnek verecek olursak, çıkış şekli, işte Zuckerberg meşhur filmleri de var bunun. Bir kız arkadaşını bulabilmek için yazdığı bir program. Üniversitedeki gençliğe hitap eden bir program.
Bir Harvard'da bir öğrenci değil mi?
Harvard'daki bir öğrencinin yazmış olduğu bir yazılımdan bahsediyoruz. Yani bu çıkış aşamasındaki motivasyon programın ilerleyen safhalarında da hala daha devam eden bir yapıya sahip. Bize de bu bir şekilde geliyor. Sosyalliğin tanımı olarak, hatta bir rekabet ölçüsü, bir başarı ölçüsü olarak, sosyalleşmeyi bir başarı ölçüsü olarak dikte edip tanımlayan bir yapısı var. Gene işte Twitter mesajlaşma üzerine çıkan bir sosyal medya. 140 karakterle her cihazda çalışabilecek bir limit olarak 140 karakteri belirliyorlar. Bu 140 karakterle mesajlaşılabilen, insanların birbirine haber iletebildiği ve genelde bu haberler tabii broadcast, yani birden fazla kişiye ulaşabilecek şekilde, public olarak herkese yayılabilecek şekilde tasarlanıyor. Foursquare bu akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte konum haberdar.
Yani nerede olduğunuzu. Evet. Bir anlamda herkese ifşa ediyorsunuz değil mi? Ben şu anda buradayım diyorsunuz.
Kesinlikle yani. Zaten bu sosyal medyada çıkan yenilikleri birbirlerinden de kopyalıyorlar. Yani Facebook'un gelişimine baktığınızda mesela şu an o da bunu destekliyor. Foursquare'ın gelişmesiyle birlikte. Siz konumunuzu belirtiyorsunuz. Hatta oradan resimler, orasıyla ilgili görüşleriniz, beğendiğiniz beğenmediğiniz özelliklerini yazıp bir başka bir sosyal medya üzerinden yayınlıyorsunuz. İnsanlar da onu okuyabiliyorlar. Orada bulunan diğer insanlarla mesajlaşabiliyorsunuz. yüz yüze görüşmek varken hemen yanınızdaki insanla telefonunuz üzerinden görüşebiliyorsunuz. Veya işte insanlar sizin nerede olduğunuzdan haberdar oluyor. Gene LinkedIn insanların birbirine bağlanabileceği, ismi üzerinde linkten geliyor, bağlanmadan geliyor. Birbirlerinin geçmişlerini daha çok profesyonel anlamda iş
biraz geçmişleri. Daha iş ortamındaki insanların daha çok birbirlerini tanıdıkları bir mekan herhalde.
Doğru.
Bir mecra daha doğrusu.
Bunun evet. gibi çok sayıda şey var. Sosyal medya örneği var. Ama sonuçta bunların hepsinin çıktığı nokta çok önemli. Sosyalleşmenin tanımı yapılıyor bir yerlerde. Nasıl olduğu kendilerine göre, kendi kültürlerine ve kendi dünyalarına göre tanımlanıyor. Ve bu bütün dünyaya bir yazılım üzerinden dikte ediliyor.
Şimdi burada hemen konunun çok farklı boyutları var. Bir hani tarihi geçmişi de göz önüne alarak bunların son tahlilde birer iletişim mecrası olduğunu düşünürsek, işte iletişimin bu kitle iletişimi şeklinde ortaya çıkmasından itibaren şahit olduğumuz bir takım mecralar var. İşte radyo bunlardan bir tanesi. Önce gazeteyle başlıyor. Doğru. İşte gazetenin bir hitap ettiği bir kitle var. Ona yönelik mesajın oluşturulmasının bir usulü, adabı oluyor. Daha sonra radyo çıktı. İşte radyo çıkınca bunlara ihtiyaç kaldı mı kalmadı şeklinde bir tartışma başlamıştı. Radyonun yine bir, bugün zaten bir radyoda yayın yapıyoruz. Radyonun kendine göre bir hit kitlesi oluyor, bir mesajı iletme tarzı oluyor. Ve ilginçtir, her mecra da kendi aslında dinleyicisini veya müşterisini de bir şekilde tarif ediyor. Ona uygun da ortaya bir hani alan razı veren razı bir tarz ortaya çıkıyor. Bunu da belki ileride, çok daha ileride konuşacağız. Sonra televizyon çıkıyor. Televizyon çıkınca görüntülü, sesli, işte radyoyu ortadan kaldıracağına dair bir takım öngörüler oluyor ama böyle olmuyor maalesef. Sonradan işte radyonun kendine ait bir kitlesi olduğu, televizyonun, ama her bir kitle de kendine ait bir, her bir mecrada kendine ait bir kitle oluşturuyor. Sonra internet çıktı malum. Bütün bunların hepsini birleştiren, işte sesi, görüntüyü, metni birleştiren bir tarz olarak ortaya çıktı internet. Onun belki bütün, başta kitap olmak üzere gazeteyi ve diğer bütün mecraları ortadan kaldıracağına dair bazı kehanetler oldu ama o da çok doğru çıkmadı. O da kendine ait özel bir kitle oluşturdu. Şimdi burada sosyal medya belki internetin son olgularından bir tanesi. Bunun biz genel tarif üzerinden gidersek belki daha iyi olacak. Çünkü teknoloji ya da bir takım yazılımlara girdiğimiz zaman, işte ya da programlara girdiğimiz zaman belki onların 2-3 gün sonra şey devre dışı çıkma olması da söz konusu. Yani işte bir Facebook çılgınlığı gidiyor ama belki 3 gün sonra başka bir şey çıkacak.
Kesinlikle.
Ama son tahlilde ihtiyaçlar aynı kaldığı sürece o sosyal medya zaten oradan yola çıkarak oluşturulmuş bir kavram. Şimdi burada ben şunu sormak veya irdelemek istiyorum. İletişim bağlamında, yani mesajın, sözün iletilmesi noktasında sosyal medyanın diğer klasik ya da eski mecralardan farkı nedir?
İnternetin gelişmesiyle birlikte şu görüldü, artık insanlar daha interaktif olmak istiyorlar. Yani bilgiye dokunmak, karşısındaki insana dokunmak, onunla diyaloğa girebilmek, bir etki edebilmek, haberi etki edebilmek, hatta haber hakkında yorum yapabilmek, yorumlarını paylaşabilmek gibi ihtiyaçlar ortaya çıktı veya bir şekilde duyuruldu böyle ihtiyaçların olduğu. Ve bununla paralel olarak da internet üzerinde insanlar artık haberleri kendileri yayabiliyorlar. Kendileri birer haber kaynağı haline gelebiliyorlar. Sanki birer muhabir gibi her birisi basit bir telefonla görsel, ses kaydı yapıp veya yazı yazıp internet üzerinden yayınlayabiliyorlar. Ve bununla paralel olarak tabii yayınladıkları kitleyle de iletişime geçebiliyorlar. Oradan gelen cevaplara göre, oradan gelen taleplere göre kendilerini yönlendirmeleri mümkün olabiliyor.
Yani burada şunu mu anlamam gerekiyor? Müşteri diye baktığımız iletişimin alıcısı aslında satıcı ile aynı konuma geldi. Yani mesaj almak, vermek noktasında çok daha demokratik bir ortam mı oluştu?
Evet, herkes hem müşteri hem satıcı haline gelmiş oldu.
Yani herkesin muhabir olduğu ya da herkesin yayıncı olabildiği bir ortamdan bahsediyoruz.
Tabii bu iletişim anlamında böyle ama ekonomi anlamında çok farklı bir boyut söz konusu. Yani artık bu ortamı sağlayanlar içeriğinden hiç ilgilenmedikleri haberlerle para kazanabiliyorlar. Yani mesela bir Facebook örneğini düşünecek olursak, şu an Facebook'ta yayınlanan haberlerin pek çoğundan Facebook'un merkezinin haberi bile yoktur. Ama bu cazibenin oluşturduğu çekimle insanlar o Facebook'a giriyorlar ve bu giriş trafik yoğunluğundan dolayı da birileri bu işten para kazanıyor. Aslında yayınlanan şeyden hiç haberi olmadan yayıncılık da yapmadan aslında, belki çoğu etik kurallara bile dikkat etmeden birileri bu iş üzerinden para kazanabiliyorlar.
Burada hemen hızlı bir soru daha sorayım. Bu ilk program olduğu için belki bizim ileride konuşacağımız konuların ne kadar farklı boyutlar olabileceğini de aslında dinleyicilerimizle paylaşmış da oluyoruz bu şekilde. Şimdi Facebook'un hiç haberi olmayan haberler girilebiliyor dedik. Ama şöyle de bir genel kanaat var ki Twitter'da ya da Facebook'ta paylaştıklarınız hep işte Big Brother is watching you diye bir şey vardır, evet. Ya böyle genel büyük birader sizi seyrediyor. Yani ve o NSA diye Amerikan gizli servisinin de ortaya dahil olduğu bir haberde gördük. Yani Amerika hakikaten izliyormuş. Bu açıkça ortaya çıktı. Doğru. İşte Obama bunu itiraf etmek zorunda kaldı. Hatta ne var sanki bunda tarzında böyle çok da...
Hatta savunuluyor şu anda doğru, evet, bir şey olduğunu, gerekli bir şey olduğunu.
Şimdi burada acaba Facebook'un haberi yok mu? Yani bunun işte diyelim Facebook'ta hakikaten çalışan teknik elemanların haberi yoktur da bunu takip eden insanlar var mıdır? Bu haberleri bir şekilde böyle bunlar nasıl paylaşıyorlar diye. Bir de mesela yine mühendislikten bildiğimiz bir şey var, muhteva analizi diye. Hı-hı. Sonuçta yani sizin ürettiğiniz muhtevayı belli bazı makinelerle yine programlarla tarayıp size çok yani sizin profilinizi, ne olduğunuzu, ne yaptığınızı, hatta atacağınız adımı ben hatta Microsoft'un geliştirdiği bir şey olarak görmüştüm. İşte 2 sene sonra nerede olacağınıza dair çok açık ve net bir tahminde bulunabiliyor. Neye bakarak? Geçmişinize bakarak. Bu hangi tarihte? Diyelim Ağustos'ta tatile gidiyorsunuz. Diyelim Umre'ye gidiyorsunuz sürekli belli zamanlarda. İşte buradan yola çıkarak ciddi bir analiz yapılamıyor mu? Bunu yapanlar var mı? Nasıl olacak bunu? Bu konuyla birazcık değinelim diye.
Şimdi tabii orada iki farklı nokta var. Birincisi şu, haberi yapan kişi farklı ama haber takip edilip izlenip bir şekilde saklanıyor mu? Kesinlikle. Şimdi orada söylerken şunu kastetmiştim. Yani Facebook burada hiçbir sorumluluk almıyor. Mesela normalde Türkiye'de bir web sitesi kursanız, web sitesinde Ahmet'i Mehmet'i çağırıp yayın yaptırsanız onların yazdığı her şeyden siz sorumlusunuz. Kanunen böyle bir sorumluluk yüklemiş kanun size. Ama Facebook herhangi birisine yayın yaptırtıp ben yapmadım, bu yaptı diyebiliyor ve bugün de bu kabul edilmiş durumda. Sonuçta Facebook'ta yayınlanan haberler kim yaptıysa haberi, kim yazdıysa mesajı onu bağlayıcı nitelikte.
Facebook kesinlikle bir hukuki sorumluluğa girmiyor yani.
Şu an öyle bir durumu var. Ben diyor bu içerikli yayınlanan şeylerden sorumlu değilim. Kendi bir kullanıcı sözleşmesi var burada ve bu kabul de görmüş bir şey. Yani böyle bir sözleşmenin olması sadece kabul göreceği anlamına gelmez. Bugün haberlerden de takip ediyoruz. Yani emniyetimizden devlet yöneticilerine kadar herkes de bunu kabul etmiş durumda. Böyle bir olguyu, bir paradigmayı şu an getirmiş durumda. Bununla paralel olarak hiçbir haberin içeriğini de bilmeden, yani sonuçta birisi yayınlarken ben şu an şu dakika Facebook'tan bir şey yayınlayabilirim. Bu yayınladığım şeyi bir onay mekanizmasından, Facebook'un herhangi bir onayından geçirmeden yayınlayabiliyorum.
Editör yok yani ortada.
Editör yok ve beni yönlendirme şansı da yok Facebook'un.
Evet.
Ama nedir? Koyduğu teknolojiyle, koyduğu yapılarla ben bazı yönlendirmelere tabi tutuluyorum. Mesela yayın yaparken insanları rekabete teşvik eden bir yapısı var. Her yayın yapan daha fazla like almak, daha fazla beğeni almak gibi bir şartlanmışlığın içine giriyor. Evet. Bu gibi kuralları koyarak aslında yayıncıların da bir yerde yönlendirmiş oluyor. Kendi sosyal çevresinde sevilen bir insan olmak veya daha fazla like alan bir insan olmak gibi bir rekabetçi, gene batıdan gelen bir yapıyla.
Evet, bir hedef var. Bizde halbuki böyle bir şey yok. Yani mütevazi olmak daha çok böyle hani sosyal genetiğimize aykırı bir şey aslında bu, değil mi?
Evet. İşin ikinci yönüne gelince sizin sorduğunuz, yani acaba bunlar izleniyor mu, takip ediliyor mu? Kesinlikle bunların hepsi saklanıyor ve istenildiği zaman bu bilgilere ulaşılabiliyor. Hatta bunlar online olarak, yani üretildiği anda belirli alarm mekanizmalarıyla, belirli tetikleme mekanizmalarıyla istenmeyen veya istenen, mesela şu an NSA'nın en çok tartışıldığı konu ve NSA'nın en güçlü argümanlarından birisi diyor ki ülkemizin güvenliği söz konusu. Bir teröristin yapacağı eylemleri...
NSA dediğimiz Amerikan gizli, evet, servisi, evet, ya da o yani, CIA, FBI, evet, dediğimiz o bütün...
Bu Amerika'daki
üstünde bir yapımı.
Amerika'daki bir kanun var. Buna göre Amerika kendi ülkesindeki bütün haberleşme sistemlerini izleyebiliyor. Hatta yurt dışındaki kendi ülkesini ilgilendiren güvenlik araştırmanın da yapabilmesi için bir kanun var. Bunun üzerinde yıllarca değişiklikler yapılmış. Buna dayanarak kurulmuş bir işte esprili bir şekilde No Such Agency, yani yok öyle bir ajans gibi de kısaltması yani veya National Security Agency
açılım,
esası.
Yani Milli Güvenlik Ajansı.
Evet, Amerika'nın. Bunun kısaltılmışı. Evet. Bu elektronik dinlemelerle, özellikle yurt dışındaki elektronik dinlemelerle en fazla ilgilenen kurumu. Bunun değişik projeleri var. Zaten bu Assange'ın ve şu anda da diğer diyelim ki ayrılan ajanların etkisiyle
Snowden, o da evet. Snowden.
Bunlar da ifşa oluyorlar. Değişik projelerde ifşa oldu. Zaten bütün kıyamet de oradan koptu. Bunların ifşasının ardından halkın bir tepkisi oldu. Bizim nasıl dinlenir? Bizim kişilik haklarımız, kendi mahremiyetimiz yok mu? Gibi bir şey oldu. Amerika'nın en kuvvetli argümanı da burada. Biz bunları analiz edip bu mesajlaşmaları, e-mailleri, Facebook veya Twitter mesajlarını analiz edip bir eylem olmadan önce bunu öngörebilmek, ona göre önlem alabilmek, gerekiyorsa aksiyona geçip, eyleme geçip bunu engelleyebilmek.
Önceleyici aksiyon mu diyorlardı buna? Onun bir şeyi vardı.
Evet, ona benzer şey. Bu dolayısıyla bu da aslında şunun itirafı. Biz bütün bu mesajları takip ediyoruz. Herhangi bir tehdit olup olmadığına dair belirli analizlerden geçiriyoruz. Bunların metinler inceleniyor, kelimeler bilgisayarlar tarafından algılanabiliyor. Ve bir eylem olması ihtimali varsa biz de buna müdahale ediyoruz. Aslında bir itirafı. Dolayısıyla buradan da basit bir şekilde anlaşılabilir ki bütün bu mesajlar okunuyor. Evet. Bunu tabii kim yapıyor? Bu kurumların kendileri yapıyor birinci aşamada. Sonra bu
dolayısıyla
bilgiler...
burada mesela Facebook'un ticari bir müessesi olarak yöneticileri paylaşıyorlar.
Kesinlikle, tabii.
Evet. Hatta bunu eş zamanlı mı yapıyorlar yoksa belli bazı alanlarını mı paylaşıyorlar acaba?
Eş zamanlı yapıldığını anlıyoruz zaten. O bilinen bir şey. Yani online olarak bütün bu bilgilere erişilebiliyor. Hatta bunu artık eskiden ticari olarak kendileri satıyorlardı. Evet. Hatta artık şu an müşteriler o kadar fazla oldu ki bu bilgileri satın almak isteyen müşteriler. Bunları aracı kurumlar üzerinden şu anda satıyorlar. Siz gidiyorsunuz, ben diyorsunuz Twitter'ın işte falanca mesela bir firmanız var. Firmanızla ilgili haberleri takip etmek istiyorsunuz Twitter'da.
Evet.
Veya bir siyasi parti olabilirsiniz. Veya bir hükümet olup bir güvenlikle ilgili bir araştırma yapmak istiyor olabilirsiniz. Gidiyorsunuz, ben bu bilgilere adayım diyorsunuz bir ajansına. Onlar da size bir tahmini kaç tweet olabileceği, ne kadar mesajlaşma olabileceğiyle ilgili tahmin çıkartıp bir bütçe önünüze koyuyorlar. İşte bir yıllık sözleşme yapıyorsunuz. Online olarak her sizinle ilgili atılan tweet otomatik olarak sizinle de paylaşılıyor. Hmm. Kimin attığı, nerede attığı, nasıl attığı bilgileri gizli, yani kişisel bilgiler gizli. Kişisel bilgilerin dışındaki bilgileri sizinle paylaşıyorlar ve bunun karşılığını ödeyerek bu bilgiye sahip olabiliyorsunuz şu an.
Evet. Şimdi buradan bu gizlilik ve şeyle ilgili insanların tabii çok endişe ettikleri bir alan. Yani biz izleniyor muyuz, takip ediliyor muyuz şeklindeki. Onu belki ileriki programlarda çok daha ayrıntılı konuşuruz ama esas belki bugün değinmemiz gereken konulardan bir tanesi. Yani özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların mahremiyet algısını ne kadar zedelediğine ilişkin. Yani biz mahremiyeti Türk Dil Kurumu'nun anlattığı kadarıyla gizlilik olarak biliyoruz ki bence mahremiyet kelimesine yapılabilecek. Yani mahremiyet kelimesine mahrem kalındığının işareti bir tarif diye düşünüyorum bu. Çünkü gizlilik değil sadece mahremiyet. Mahremiyet bir hususi alan. Ve o alanın kendine ait çizgileri var ve o çizgilere kimin girip kimin girmeyeceği noktasındaki ölçüler de çok daha bizi aşan yani bir ölçüler silsilesine dayanıyor. Bu anlamda mahremiyet hakikaten çok sırlı ve özel bir kavram. Bu anlamda bizim hayatımızın belki en temel o anlamda kavramlarından bir tanesi. Mahremiyeti eğer gizlilikten daha öte bir şey, bir sırlı alan, özel hayatımız gibi anlayacaksak, şimdi Facebook'ta yani tabii bunları da konuşmak ne kadar uygun da olur bilmiyorum ama çok ilginç paylaşımlar görüyoruz. Yani açıp herhangi bir Facebook sayfasında kendi önünüze akan verileri şöyle bir 3 dakika baktığınız zaman insanların evliliklerinden, fotoğraflarından, özel hayatlarından, İşte falanca yerde yediği yemeğinden, işte yaptığı doğum gününün pastasından, sonra gittiği sohbetin belki o anki ortamından. Yani düne kadar hiç aklımızın hayalimizin ötesinden bile geçmeyecek şeyleri bugün insanların evlerine, çok özel anlarına şahit olarak ve bunları da böyle gözümüzün içine sokarak yani. Ve burada teşhir kelimesinin de belki şey yapılması gerekiyor, irdelenmesi gerekiyor. Teşhir nedir? Ben mahremiyetin bu anlamda ihlal edilmesinin acaba sosyal medyayla mahremiyet kelimesinin bir sarsıntı geçirdiğini söyleyebilir miyiz? Bu konuda neler düşünürsünüz, söylersiniz?
Yani tabii sosyallik baştan beri söylediğimiz üzere bir kültürün tanımını üzerine kurulmuş bir yapı. Yani birileri sosyalliğin ne olduğunu tanımlıyor ve bizim bu sosyallik üzerinde yaşamamızı istiyor. Bu sosyalliğin bir parçası da tabii mahremiyet. Yani mesela basit bir örnek verecek olursak insanların çok çeşitli hayatları var. Aile hayatı var, arkadaş hayatı var, iş hayatı var. Bütün bu hayatlarını ayırmaları, değişik mahremiyet seviyelerinde tutmalarını bekliyoruz. Mesela arkadaşınızla konuştuğunuz bir şeyi gidip iş hayatınızda konuşmayabilirsiniz. Veya ailenizle konuştuğunuz bir şeyi gidip arkadaşlarınızla konuşmayabilirsiniz. Fakat şimdi gördüğümüz işte sosyal medyada insanlar bunları biraz karıştırmış durumdalar. Yani ailesiyle olan belki sadece ailesiyle paylaşılacak bir şeyi tutup iş arkadaşlarıyla da iş arkadaşlarının erişebileceği şekilde veya sosyal arkadaşlarıyla paylaşabileceği şekilde yayınlıyorlar. Bu birazcık tabii batıdaki sosyalliğin bir yansıması. Yani o insanlar sosyalliği böyle algılıyorlar. Bir sınıf, bir statü çok insanlara yönlendirmiyorlar. Ve açık bir toplum algısı var.
Yani Batı ile aramızdaki farklar bu sosyal medyadaki paylaşımlarla ortaya çıkıyor aslında. Diyelim. Peki. Ve bir ara verdikten sonra devam edelim. Peki. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, sosyal medya programında tekrar beraberiz. Sosyal medyada ben Mehmet Lütfarslan ve program arkadaşım Şadi Evren Şeker birlikte sosyal medyanın çeşitleri, hayatımıza etkileri ve bizim kadim kültürümüze, kendi değerlerimize uygunluğu ya da uygunsuzluğu noktasındaki bir tartışmayı da karşınızdayız. Biz bu programda her hafta böyle bir formatta sizin karşınızda olacağız. Sosyal medya ile ilgili bu anlamda sizin de merak ettiğiniz konular olursa sosyal medyayı konuşuyoruz. @gmail.com adresine maillerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca programımızın ilerleyen dakikalarında ya da gelecek haftaki sunumumuzda sosyal medya mecralarındaki şeylerimizi de paylaşırız, adreslerimizi de. Sosyal medyayı konuştuğumuz bir programda sosyal medyasız olmayacağını düşünebiliriz değil mi Şahide Hocam? Şimdi biraz önce sosyal medyanın mahremiyetle ilişkisine girmiştik. Orada sizin gündeme getirdiğiniz bir konu vardı. Hemen dediniz ki Batı ile hayat tarzımızın farklılığı. Oradan orada kalmıştık. Yani aslında Batı ile hayat tarzımızın farklılığından kaynaklanan bir ortada uyumsuzluk mu var? Yoksa biz de mi benzedik onlara? Evet.
Aslında bir iki örnekle bunu açıklamak
lazım. Çok daha iyi olur
lazım.
Örnekle yani, üzerine gitmek. Evet.
Bu batıdaki kültürün bize teknoloji üzerinden, bilim üzerinden nasıl etki ettiğinin birazcık açıklanması lazım. Yani mesela hepimizin gördüğü trafik örneği var. Şimdi trafikte normalde bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz işte yaşlılarımıza yol vermektir. Fakat görüyorsunuz ki işte kırmızı ışık, yeşil ışık kavramıyla bile kim olduğun önemsiz, herkes aynı birey seviyesini indirgenip bir fark kalmadan birisi geçiş üstünlüğü elde edip hatta bir de niye yol vermiyorsun diye başkasına kızabiliyor. Şimdi bu veya bir su arıtma örneği
ama ortalık
var.
Yayalardan ibaret olsaydı belki bu dediğiniz olurdu ama şimdi araba denen bir şey de mesela o anlamda.
Trafik taşıt, çok su götürür ama ben birkaç örnekle daha
bunu. Otomobil de mesela o anlamda bizim hayat tarzımıza
çok uygun mu tartışılır bir şey. Tabii. Bu her gelen aslında teknolojinin evet. Yanında bir de kültür geliyor. Yani mesela batıda biliyorsunuz kullanılan suyu pis su olarak kabul etmiyorlar. Hatta filmlerde falan da işte lavaboyu dolduruyor, yüzünü yıkıyor, akan suyla bir daha yüzünü yıkayabiliyor.
Ya, evet.
Şimdi buradan mesela bir su arıtma sistemi çıkartabiliyorlar. Kullandığı suyu pis olarak görmediği için arıtıp tekrar suyu kendisi kullanabiliyor. Bu bizim kültürümüzle gene uyuşmayan bir şey. Gördüğümüz geçmiş kültürümüzle, tarihimizle ve edindiğimiz bağlarla uyuşmayan. Veya mesela bir jet savaş uçağı var. Sinsi bir şekilde düşmanı arkadan vurabilen bir örnek. Veya işte giyinme kültürümüzün zaman içinde değişmesi, oturma kültürümüzün zaman içinde değişmesi, koltuk, sandalye. Evet,
koltuğa oturuyorsanız pantolon giyeceksiniz.
Tabii o da var. Artı koltuğa oturmak da işte.
Pantolon giyeceksiniz, ütüsünü dert edeceksiniz. Ütüsünü dert ediyorsanız ütü alacaksınız.
Evet.
Yani bu böyle silsile.
Yani evet. Her gelen teknolojik yenilik aslında kendi bir kültürel yapısını da dikte ediyor. Sosyal medya da bu anlamda düşünülmeli. Yani sosyal medya gelirken böyle tek başına bir teknoloji olarak, tek başına bir web sitesi olarak gelmiyor. Bir kültürle, bir kabulle geliyor. Bu kabulün içinde de tabii ki mahremiyet tanımı da var. Sosyallik kavramını tanımlarken. Bizim sosyallik algımızla, tabii ki batıdaki sosyallik algısı çok farklı. Yani çocukluklarından itibaren yaşadıkları her şeyi açık bir şekilde ifşa eden, hatta bununla övünen ve belirli noktalarda bu övünme olmaksızın ilerleyemeyen, işte iş başvurularında da ilk başlarda bayağı tartışılmıştı Türkiye'de. Yani bazı insanlar kendilerinden bahsetmekten tereddüt etmişlerdi. CV hazırlamak denilen bir kültür şu an yerleşmiş durumda ama ben aşağı yukarı ömrüm biraz yetişti. Bunların nasıl Türkiye'de yavaş yavaş yerleştiğini, nasıl sıkıntılar doğurduğunu gördüm. İnsanların övünmek gibi, kendisiyle ilgili gururlanmak gibi kavramlar yavaş yavaş hayatına giriyor. Şöyle bir Facebook hesabı olanlar bir tararlarsa şayet Facebook'ta geçen mesajları, belki 100 mesajdan 50'si 60'ı kendisiyle övünen, kendi resmini yayınlayan, işte ben şuradayım, şununlayım, şunu yapıyorum gibi bir aslında hem kendi hayatını ifşa etmek hem de bir yandan da bir övünme kaynağı olarak görülebilir. Bu tabii ki sosyal hayatımızı da etkiliyor. Yavaş yavaş insanlar artık bu mahremiyeti kaybediyorlar.
Şimdi burada tamam şöyle bir şey akıl yürütme yapsak. Şimdi normalde bunun da bir ihtiyaç olduğunu görmek lazım değil mi? İnsanların kendisinin tatmin hissi duyması, birileri tarafından takdir edilmesi, zaman zaman iltifat görmesi. Bunun bir ihtiyaç olduğunu, hele hele sosyal boyutta bir ihtiyaç olduğunu, başkaları tarafından beğenilmenin de çünkü böyle bir ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Bunu sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye çalışmanın belki orada şeyini görmek lazım, eksikliğini. Çünkü yeterince sosyalleşemeyenler, asosyal diye ifade edebiliriz onu, yeterince sosyalleşemeyenler ya da kendisinin takdir görebileceği işlerde, ortamlarda ve yapılarda bulunamayanlar en azından bu ihtiyacını tatmin edemiyor. İhtiyacını tatmin edemeyince de bu tür belki sanal ortamlarda, ben hep söylediğim bir söz vardır, sanal gelen sanal gider diye, sanal ortamlarda ortaya çıkan bir tatmin arayışına girmiyorlar mı? Ne dersiniz?
Doğru, kesinlikle böyle bir şey var. Artı şu da var, bununla paralel olarak sosyalleşmenin ne olduğu da tanımlanıyor. Yani sizin kaç tane arkadaşınız olduğu, kaç gruba üye olduğunuz internet üzerinde veya kaç kişiyle mesajlaşıp kaç kişiden like aldığınız bir mesajınızın sizin sosyalliğiniz olarak tanımlanabiliyor. Oysa ki sosyallik bu değil. Yani bir insan evden çıktığında işte bir cenazesine kaç kişi geleceği, kaç kişiyle yemek yiyip oturabileceği, bir telefon ettiğinde benim başım dertte, işte bir gelin dediğinde kaç kişinin gelebileceği aslında belki çok daha önemli bir sosyallik. Ama Facebook böyle bir şeyi tanımlamıyor sizin için. Sizin için sadece attığınız bir mesajın kaç kişi tarafından beğenildiği. Bu da zaten Facebook'un tanımında var. Giderek sizin sosyal çevreniz, sizin Facebook çevreniz sizin sevdiğiniz insanlardan oluşuyor. Yani bazı insanlar sizin friendiniz, arkadaşınız olarak eklenirken bazı insanlar bu arkadaşlıktan düşüyorlar. Bir müddet sonra
attığınız mesajları şey yapmıyor mesela, beğenmiyor. Sizi takip etmez oluyor. Siz de onu takip etmiyorsunuz derken hep birbirinden hoşlanan, birbiriyle mutmain olan bir
çevreye doğru gidiyorsunuz. En sonunda kapalı bir çevre içinde sadece sizinle aynı şeylerden zevk alan ve belki hiç tanımadığınız insanlarla baş başa kalıyorsunuz. Aslında bu da bir yalnızlık. Yani sosyal ortamda çok fazla kişiyle beraberim algısının getirdiği bir yalnızlık. İnsanlar giderek de tabii bu duygular bu olabilir. Yani insanda böyle zafiyetler olabilir. İşte sevilmek isteyebilir, takdir edilmek isteyebilir ve bu isteklerini de böyle yollarla gideriyor olabilir. Normal yolla gidermesi gereken. Bu zafiyet de tabii bir müddet sonra insanları asosyal olmaya aslında, kendini sosyalleşiyor zannederken asosyal olmaya, böyle bir sanallığın içine itebilir. Bu da bir tehdit tabii ama bu bizim çok konumuz değil. Birazcık daha psikolojik analiz gerektiren bir şey. Benim sadece gözlemlerimden çıkan bir şey bu.
Ama şöyle bir şey var tabii, sosyal medyayla ortaya çıkan olgu o kadar karmaşık ve çeşitli boyutlar olan bir yapı ki sanki interdisipliner açık çalışmalara çok daha ihtiyaç doğru var. Yani psikolojik boyutu da var, sosyolojik boyutu da var, kültürel boyutu da var. Efendim ekonomik boyutu da var. Burada biraz daha açmak için söylüyorum. Şimdi tamam, bir şekilde insanlar ihtiyaçlarından kaynaklanan ya da zaaflarından kaynaklanan bir yönelimle sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorlar. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar peki onları ne kadar sosyal kılıyor? Sosyal kılıyor mu? Ya da tam tersi, belki buraya getirmek için bunu sordum. Hakikaten mahremiyet kavramının içini boşaltan, tamamen böyle teşhir denebilecek o hastalıklı hale bizi savrultan bir mahiyet mi arz ediyor acaba bu paylaşımlar?
Bence bir mahremiyet tanımında değişiklik söz konusu. Ben mesela kendi hayatımdan gene birazcık daha subjektif örnekler vereyim. Mesela ben okurken öğretmenim, ilkokulda hepimizin öğretmeni oluyor. Öğretmenimizi hep işte öğretmenimiz olarak tanırdık ve hep öğretmenimiz olarak bir hitabeti vardı. Hiçbir zaman onun bir arkadaşıyla konuşur, hatta arkadaşlara dikkat ederdi. Yani bizim yanımızda konuşurlarken gene onun arkasına bir hanım, bir öğretmen, bir bey gibi kelimeler, sıfatlar eklenirdi. Şimdi tabii Facebook'ta mesela hem ailesi var, hem arkadaşları var, sevdiği sevmediği eleştiren kişiler var, öğrencileri var. Bakıyorsunuz her türlü işte saygıyla yaklaşan kişi de görüyorsunuz, küçümseyerek yaklaşan kişi de görüyorsunuz, arkadaşı gibi yaklaşan kişi de görüyorsunuz. Tabii bu insanların
algısını... İlkokul öğretmeniniz darmadağın oldu yani.
Tabii hayaliniz. Daha ilkokuldaki rol modeliniz eleştirilere maruz kalan yeri gelmiyor. Dolayısıyla aslında sosyal medyayı herkesin kullanma şekli belki değişmeli. Belki gruplar oluşturulmalı. Şimdi bununla ilgili yeni Facebook'ta da grup oluşturup her paylaşımımız herkese gitmesin, herkes her şeye cevap yazamasın gibi yenilikler var. Ama neticede şöyle bir şey yaşıyoruz. Sosyal medya 5-6 yaşındaki bir çocuk. Yeni yeni daha yürümeye başlıyor. Yeni yeni bazı şeylere yaşamaya başlıyor. Bununla ilgili kanuni çok fazla açıklık var. Ve tabii en büyüğü de sosyal açıklığımız. Yani biz de yeni tanımaya başlıyoruz. Sosyal olarak, toplum olarak da yeni tanımaya başlıyoruz. Toplumumuza bu tanışma sırasında hem yeni şeyler giriyor, hem de bizim toplumumuzdan da bu Facebook etkileniyor. Sürekli onlar da kendilerini güncelliyorlar, değiştiriyorlar.
Evet.
Mahremiyet kavramı da bu anlamda biraz zedelendi. Son yıllarda bunu görüyoruz. Yani bizimle ilgili, bize has, bize özgü şeylerin internet üzerinde çok rahat yayıldığını, biz paylaşmasak bir arkadaşımız beraber çektiğimiz bir resmi paylaşabiliyor, bizim istemediğimiz halde o resim, bizim istemediğimiz halde bir mesajımız başka kişilere gidebiliyor. Bu anlamda mahremiyetin değiştiğini de söyleyebiliriz.
Ya benim de şöyle bir tespitim var. Mahremiyet kavramını aslında içini boşaltan paylaşımların, benim mesela paylaştığım bir fotoğrafın, bir içeriğin ya da özel hayatımla ilgili bir konunun sadece benim mahremiyet kavramıma bir şey yok, zararı yok. Beni izleyen, beni takip eden insanlar da aynı zamanda benim ifşa ettiğim ya da teşhir ettiğim o özel hayatın çerçevesinde artık kendi gözlerinin mi, zihinlerinin mi ya da bakışlarının mı menfi anlamda etkilendiği bir aslında örselenme yaşıyorlar. Yani kendini ifşa eden aslında sadece kendini ifşa etmekle kalmıyor. Kendini ifşa eden aslında mahremiyet kavramının içini boşaltan, diğer insanları da ifşa ettiğiyle tehlikeli bir noktaya sürüklüyor. Yani işte bu birazcık hani insanlar istediği gibi giyinsin kardeşim, istediklerini paylaşsınlar, istediklerini yapsınlar gibi bir şey var. Hani çok özgürlükçü bir söylem var. Aslında bu söylemin de tarafından eleştirilmesini gerektiren bir noktadır. Çünkü siz eğer ifşa ettiğinizde, tırnak içinde özgürlüğünüzü yaşayarak ortaya koyduğunuzda karşıdakinin hak ihlaline giriyorsanız orada işte bir sınır çizilmesi gerekiyor. Neyi ne kadar ifşa etmeniz, neyi ne kadar paylaşmanız, neyi ne kadar özgürlüğünü efendim yaşıyor olmanız, cidden bunlar konuşulması gereken şeyler. Şimdi bir Ramazan ayında mesela hep anlatırlar eski İstanbul'la ilgili. Yani Yahudilerin, Ermenilerin, o bizimle beraber yaşayan o zımni dediğimiz vatandaşların Ramazan ayına gösterdikleri hassasiyet. Acaba sadece güçlünün, hukukunun cari olmasından kaynaklanan bir hassasiyet miydi? Yoksa birlikte yaşamanın, bir arada olmanın, karşıdaki insana asgari bir şartın gerektirdiği bir şey miydi? Belki birincinin de o konuda bir etkisi vardır. Son tahlilde Osmanlı'da güçlü unsur, tabii Müslüman unsurdu ama beraber yaşamak, birlikte yaşamak, onun zangoçuna, işte efendim şeyine, hahamına gösterdiğin saygı kadar senin de orucuna, o kutsal günlerine gösterilen saygıyı gerektiriyor. Bu anlamda aslında sosyal medyayla kendini ortaya döken insanlar başkalarının haklarına da, hukukuna da bir anlamda dahil etmiş oluyorlar. Belki bu mahremiyeti örseleyen, içini boşaltan kavramlardan bir tanesi. Ben evet, buradan şimdi mahremiyet belki çok daha karmaşık bir konu. Belki ileride de ona gireriz. Biraz daha ben sosyal medya ile ilgili, bir de medya boyutu var işin. Yani
sizin uzman olduğunuz konu.
Estağfurullah. Hepimiz medyacı olduk ya artık, yani sosyal medya bizi medyacı yaptı. Hepimiz paylaşıyoruz ürünlerimizi. Hepimiz yayıncıyız yani o anlamda. Medya çok büyük bir açılım getirdiği açık ve net. Yani sosyal medya üzerinden şu anda insanlar hakikaten ciddi paylaşımlarda bulunuyorlar. Özellikle bu Twitter'ın son 6 aylık süreç içerisinde gündeme gelişini böyle bir dikkate aldığımız zaman hakikaten belki birçok klasik ya da geleneksel medya mecrasından çok daha ciddi bir işlevi olduğunu görebiliyoruz. Burada birazcık belki konuşabiliriz. Yani sosyal medya ve medya ilişkisi. Yani sosyal medya ne kadar medyatik ya da ne kadar medya ile ilişkili? İnsanlar sadece özel hayatlarını mı paylaşıyorlar? Yoksa haber almak, vermek, iletişim noktasında. Dün mesela ben kayınbirademle ilgili bir haber bekliyorum. Bir yere atanacak, atanmayacak. Facebook sayfasını açar açmaz baktım birisinin, aynı alanda birisinin kendisiyle ilgili bir haberini paylaştığını gördüm. Yani bir gündür o haberi bekliyorduk biz. O anda dedim ki tamam belli olmuş, hemen arayayım, kayınbiradere sorayım dedim. Yani orada bir otur bir şey de var. Tabiri caizse toplumun kalp atışlarını o Facebook paylaşımlarını hissedebiliyorsunuz. Yani birazcık tabii çevrenizle de alakalı bir şey ama o anlamda birazcık medya ilişkisi üzerine konuşabilir miyiz?
Yani internet tabii ben bilgisayar mühendisliği okurken bize şöyle söylerlerdi. İşte bilgisayar mühendisliği mühendislik alanlarının en lüks alanlarından birisi diye. Çünkü bir bilgisayar mühendisi gitmeden önce inşaat mühendisi gidecek, inşaatını yapacak. Elektrik mühendisi gidecek, hattını çekecek. En son bilgisayar mühendisi gidecek. Orada bilgisayarla ilgili bir iş varsa onu yapacak gibi anlatırlardı. İnternet de bu haberleşme teknolojilerinin belki en lüks haberleşme teknolojilerinden birisi. İşte Türkiye'de 30 milyon, 33 milyon internet kullanıcısı var. Bu demektir ki bir 33 milyon, belki 43 milyon kişi de internet kullanmıyor. Bazı kişiler belki bilinçli olarak internetten uzak duranlar olabilir ama bir kısım insan da gerçekten erişemediği için bu teknolojiye kullanmıyorlar interneti. Demek ki bir defa
ülkenin... Yani bu erişimin sadece maddi imkansızlıkla alakası yok ama. Şimdi hani biraz önce dediniz ya en lüksü diye. Hı hı. Şimdi gidip bir gazete alacaksınız. 5-50 kuruş verip bir gazete alırsınız. Belki hemen anında haberlere muttali olabilirsiniz. Ama internete gireceksiniz. Belli bazı sitelere girmeyi, işte bir browser açmayı, oradan efendim adres girmeyi
bilmek de gerekiyor.
O anlamda lüks değil mi?
Evet, o da var.
Erişim eğitim o anlamda de, da sadece maddi imkanlarla kayıtlı değil.
Tabii çevrenizle de eğitimle de ilgili. Tabii gençler çok hızlı bu şeye adapte oluyorlar. O anlamda baktığınızda işte Türkiye'de belli bir maddi durum, belli bir eğitim seviyesi ve belli bir gençliğin getirdiği dinamikliği taşıyan insanların daha çok kullandığını görüyoruz. Bu da tabii ki ülkenin kültürel mecrası. Yani daha çok kültürel olarak ses getiren insanlar internete erişiyorlar. Eğitimli kesime erişiyor. Gündemi de bunlar belirliyorlar. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanıcı olarak baktığınızda bu internet kullanıcılarının da belli bir alt kümesi. Yani bütün internet kullanıcıları da sosyal medyayı kullanıyor diyemeyiz. Onun da belli bir alt kümesi. Ve bunu aktif kullananlara, bunun üzerinden gündem oluşturanlara, insanları etkileyecek kadar etkili haber yapabilenlere, tabii bu yetenek de gerektiriyor. Çok daha küçük bir alt kümesinden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla sosyal medya aslında insanlara erişildiği gibi insanların etkilenmesi, haber alması, nasıl haber alacakları, hangi haberi alacaklarını da etkileyen bir şey. Son olaylarda da işte bu gördük. Alternatif bir haber kanalı olarak görev gördü. Yani evet ana akım medya var. Bu ana akım medyanın kanalları var. Üzerinde yapılan haberler var. Ama bütün bunların yanında bir de sosyal medya üzerinde akan haberler var. Bir kısmı belki yalan bunların, bir kısmı yanlış haber, bir kısmı yönlendirmeye yönelik yapılmış haberler. Ama sonuçta bunlara inanan, bunları takip eden, bunlarla hareket eden çok sayıda insan olduğunu da gördük. Bu da gösteriyor ki sosyal medya artık günümüzde özellikle genç nesil üzerinde ve bu sosyal medyaya erişebilen, onun zevkini almış, interaktif olarak habere dokunabilen, eskisi gibi bizim alıştığımız televizyonun başında ajansı bekleyip onu takip edip okuyan kişilerden daha farklı olarak bu haberin yapılmasında katkısı geçen, belki çektiği resmi o habere bir malzeme olarak gönderen kişiler için çok daha cezbedici, çekici, bağımlılık yapan, alışkanlık yapan bir yapıya sahip. Bu da sosyal medyanın önümüzdeki yıllarda çok daha fazla haberleri etkileyeceği, insanların haber alma şeklini etkileyeceği ve aldıkları haberi de etkileyeceğini gösteriyor. Tabii bununla ilgili boşluklar var. Yani son olaylarda da gördük ki çok fazla yapılan yalan haber karşılıksız kaldı. İnsanlar bunu çok rahat suistimal edebiliyorlar. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bununla ilgili düzenlemelere gidilecek. Evet. Daha sorumluluk gerektiren, herkesin her istediğini yazdığı değil de daha fazla sorumluluk gerektiren bir hale geleceğine inanıyorum.
Ben o noktada biraz farklı düşünüyorum. Sorumluluk gerektiren bir hale alması, şimdi her teknolojinin onu belki oluşturanların niyetiyle şekillenen bir yapısı var ya. Şimdi Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bir projesi olarak çıktı internet.
Doğru.
Ve her bir bilgisayarın da kendi başına işlev görebileceği genel bir saldırıda merkezi sistemlerin çökmesi durumunda her bir bilgisayarın da kendi açısından işlev görebileceği bir mantıkla yola çıkıldı. Doğru. İlk defa. Öyle olunca da şimdi siz ne kadar bunu sınırlandırmaya kalkarsanız kalkın ya da bir şekilde norm ölçüler koymaya kalkarsanız kalkın, bir şekilde bu onlardan sıyrılabilecek bir aslında niyetle başlamış bir yapı. Yani o niyet bütün o yapıyı belirlemiş durumda. İnternet o anlamda sansüre ya da kısıtlamaya ya da engellemeye ne kadar gelir? Bu burada bir Çin örneği var. Onu da belki başka bir zaman konuşuruz. Evet. Yani Çin'in cidden işte 1,5 milyarlık o bütün halkına yönelik böyle bir ciddi şeyi var. Nasıl başarıyorlar bunu? Nasıl yapıyorlar? Ya da bir takım diğer ülkelerde de bu tür interneti kontrol etme çabaları var. Belki bunları da ileride konuşuruz. Ama orada sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilerin ne kadar takibata uğrasa da bir şekilde yine bildiğini okumaya devam edeceğini ben düşünüyorum. Burada bu son gezi olayları bağlamında ortaya çıkan yeni bir takım uğraşlar da oldu. Bunlardan da belki bahsedebiliriz. Programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Belki biraz daha ilginç kılmak noktasında. Şimdi troll diye bir kavram çıktı son dönemde.
Evet, uzun süredir var aslında, evet. Da yaygınlaştı
Twitter'da
son gezi
olayları. Benim gibi birisi duyduğuna göre demek ki yaygınlaştığını oradan anlayabiliriz. Şu anlamda söylüyorum. Bizim tabii daha farklı ilgilerimiz olduğu için bu birazcık daha teknik bir tabirdi. Ama son dönemde medyayla ciddi bir şey oldu yani. Troll dediğimiz de işte herhalde bu Twitter'dan.
Bu ilk başta şeyle çıktı, böyle insanların resimlerinin üzerinden siyah beyaz, evet, çizgi karikatür şeklinde çevrilmiş surat ifadeleri, yüz ifadeleri. Daha sonradan diğer sosyal medya mecralarında belli duyguların ifade edilmesi için kullanılan ifadelere verilen genel bir isim. Daha çok alay etmek, bir şeylerle dalga geçmek, evet, için kullanılan, evet, ifade.
Şu anda troll dediğimiz zaman işte Twitter'da ya da Facebook'ta insanların açıklarını bulup onları bir şekilde afiş eden insanları mı anlamamız gerekiyor?
O da anlaşılıyor, doğru, evet, onun tanımının içinde, evet, o da var.
Şimdi bu gezi olaylarında çok ciddi bir manipülasyon aracı oldu Twitter. Yani özellikle belli bir kesim tarafından neredeyse halkı sokağa dökmek ve bir takım olayları fitillemek noktasında ciddi bir işlev gördü. Burada herhangi bir fotoğrafın, görüntünün olmadığı halde ya da bir şekilde çarpıtılarak paylaşılması sonucunda insanlar tabiri caizse gaza geldiler. Evet. Ondan sonra da gaza maruz kaldılar. Bunun ben tersi bir takım şeylerin de olduğunu biliyorum. Mesela hiç unutmuyorum, bir troll arkadaşımız bir zaman işte bir hastanede paylaşılmış bir görüntüyü ulusalcı kalemlerin çok böyle prestij ettikleri bir isme gönderiyor Twitter üzerinden. Aslında o görüntü bir devlet hastanesinde çekilmiş bir tatbikat görüntüsü. Yani gaz maskesi dağıtılmış insanlara ve orada yani bu tür bir saldırıda nasıl davranılması gerektiğine dair bir tatbikat yapılmış. Evet. Ve bu internette çok rahat ulaşılabilecek bir fotoğraf. İşte falanca devlet hastanesinin bir görüntüsü bu. Bunu alıp işte şu anda Alman hastanesi ciddi bir gaz saldırısına maruz kaldı. Ben oradan bildiriyorum, ekte fotoğraf var tarzında. Bu ulusalcı kaleme gönderildiği zaman ulusalcı kalem onu hemen paylaşıyor. Oradan gaza gelen birçok insan da belki sokaklara kadar inebilecek ciddi bir provokasyona alet olmuş oluyorlar. Daha sonra o arkadaş hemen akabinde bu paylaşımın doğru olmadığını, aslında tatbikattan bir fotoğraf olduğunu bunun söyleyip aslında onun ne kadar böyle provokatif bir işlev gördüğünü ona ispat etmeye çalışmış. Ama şimdi hani ahir zaman diye kullanılan çok güzel bir tabir var. Ahir zamandayız. Öyle olduğunu da söylüyorlar. Hakikaten ahir zamanda savaş da çok değişti.
Evet. Karşılıklı. Kültürel medya üzerinden, evet, savaş veriliyor.
Burada işte belki son sözlerimizi böyle toparlamak gerekirse Şahit Hocam. Yani niye önemli sosyal medya? Bu anlamda niye önemli? Bunun üzerine biraz...
Yani aslında sizin de dediğiniz gibi bir savaş veriliyor orada. Genç dergisinde de bir yazım çıkmıştı. Orada da başlığımız şuydu. Sosyal ağ güven ağı değildir. Yani aslında insanlar birbirlerine çok hızlı güveniyorlar. Bu insanlığın da bir gereği, yani kötü niyetli olmadıktan sonra siz de herkesi kendiniz gibi bilip, yani bu da yalan söylemiyordur, bir doğruluğu vardır burada gibi bir şeyle tamamen uydurma, tamamen fiktif haberlere inanmanız söz konusu olabiliyor. Hatta insanların duygularını, kanaatlerini etkilemek için sürekli böyle yayın yapan merkezler var, gruplar var. Provokatif amaçlı böyle çok yer var. Bunları zaten isteyen insanlar çok rahat birazcık bu acaba provokatif mi sorusuyla yaklaşsalar bile algılayabilirler. Ve bu zaten sizin de daha önce söylediğiniz, hani daha sonra da konuşuruz dediniz ama mahremiyet olgusunu da bir yerde yıkan bir şey. Çünkü siyasi olarak bir savaş verilirken insanlar karşımdakini acaba incitir miyim, karşımdakinin acaba duygusu, düşüncesi bu mesajdan sonra ne olur sorumluluğunu kaybettiği gibi, bilakis tam aksi yönde saldırı şeklinde ben bu duyguyu, bu kanaati enjekte etmeliyim, empoze etmeliyim şeklinde yapılan haberlere şahit oluyoruz internette. İnsanlar da buna maruz kalıyor ve genelde etkili yöntem şu: insanların hoşuna gidebilecek bir şeyle insanlar, yani hani böyle bir söz vardır, bütün zehirler gıda yoluyla girer gibi.
Bir de şöyle bir söz var: önemli olan dozajıdır.
Etkili olması için dozajı çok önemli. Evet. Bunun gibi, yani size güzel, hoşunuza gidebilecek bir tatla o bilgi sunulduğu zaman, o anda belki karşınızda beğenmediğiniz, başka bir sebepten dolayı karşı olduğunuz bir şeye bir yenisini ekliyorsunuz. Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki şöyle bir mesajlarınızı taradığınız zaman bir cephe haline dönüşmüş insanlar. Karşılıklı birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ne için mücadele ettiklerini, niye mücadele ettiklerini bile bilmiyorlar. Yani son gezi olaylarında da benim birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu, mesajlaşma fırsatım oldu. Karşı çıktıkları çoğu şeyi insanlar okumamışlar, bilmiyorlar. Bir kanun çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak diye söylüyorlar. Kanundan haberleri yok. İnsanlar bunları sağdan soldan duydukları böyle yönlendirici, sahte haberlerle çok rahat inanabiliyorlar. Bunun arkasından gidebiliyorlar ve bunun için savaş verebiliyorlar.
Evet.
Bu da çok hızlı bir veri bombardımanı sayesinde oluyor.
Evet.
Yani insanlara belki bir mesajı verip bir hafta bekleseniz, onun gerçeğini, arkasını, önünü tartışabilse insanlar, onun ne olduğunu, ne aslında ne anlama geldiğini, çünkü kelimelerle çok fazla oynanıyor. Bu ana akım medyada da, gazetelerde de yapılıyordu. Oradaki birazcık daha masum bir amaçtı. Yani satmaya yönelik, insanların ilgisini çekmeye yönelik. Sonuçta o mesajı olan, o başlığı okuyan kişi altını da okuyordu. Ve başlıkla haberin hiçbir alakası olmadığı çıkıyordu.
Evet, şimdi...
Fakat bu o kadar hızlı yapılmaya başlandı ki sosyal medya üzerinden, insanlar sadece başlıkları okuyup metinleri okumadığı, arkasında ne olduğunu anlamadığı için bir yerde insanlarda böyle bir kanaat oluşup bu sanal kanaat, bu sahte kanaat üzerinden cepheleşmeye, kavgalaşmaya bile gidebiliyor. Çok
bu yüzeysel... hayatın, ya bu modern hayatın da aslında bir şeyi işaret, hani anında mesajlaşma, anında kafe diye böyle bir şey var ya, hızlı yaşanıyor. Hızın hakim olduğu, anlık tepkilerin hakim olduğu. Sosyal medya bu anlamda, bunu da belki ileride de konuşuruz, anlık tepkilerin daha çok hayatı belirlediği. Hayatı onlar belirliyor mu? Hayır. Yani sabır diyor, ilk andadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk anda sabır gösterirsen belki birçok şeyi aşmış oluyorsun. Ama ilk anda sabır gösterilmeyen noktada da ne tweet yazabilirsin, ne Facebook paylaşımda bulunabilirsin. Anında çünkü tepki vermen gerekiyor. Mesela bugünlerde işte hakikaten vahim, feci bir şey oldu. Roket saldırısı yapıldı şey Ankara'da.
Evet, polis yani evlerine.
Polis evlerine geçmiş olsun diliyoruz o konuda. Ama mesela orada... bu hadise üzerine bir sosyal medya platformunda insanların verdikleri mesajlara baktığınız zaman, ya bu insanlarla aynı ülkede mi yaşıyoruz biz? Bunu görmek, buna şahit olmak çok acıydı doğrusu. Tabii işin politik kısımları ayrı bir şey ama son tahlilde bu ülkenin de ortak müttefik olma noktasında olduğu bazı değerler var. Bunlar zedelenirse çünkü biz yapan değerler ortadan kalkmış olacak. Biz bunları sosyal medya bağlamında zaman zaman konuşmaya devam edeceğiz. Sosyal medya ile ilgili yaptığımız programımızın dolayısıyla bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
İlk programımızın.
Evet. Program arkadaşım Şadi Evren Şeker ve ben Mehmet Lütfü Arslan. Sosyal medya ile ilgili bundan sonra diğer zamanlarda tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz sevgili dinleyiciler.
Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programını dinlediniz.